çözülür. Sultan ismini duydum zaman. Gözyaşlarım sıra sıra dizilir. İsmi ağzıma aldığım zaman. Ezilir bedenim, ruhum ezilir. Sultanın ismini duydum zaman.
Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Dünya bütün debdebesiyle ve bütün şatafatıyla işte önünüzde. Ve siz dünyanın bu debdebesinde, bu şatafatında, dünyanın yüreğinize dokunduğu şu ortamda acaba nasıl bir amelle, nasıl bir Rabbin huzuruna gideceğinizin farkında mısınız? Hesabını yapıyor musunuz? Mekke-i Mükerreme'de çıkan Nebi, Mekke'nin en zor şartlarında, en zor şartlarında çıkan Nebiler Nebisi. Doğrusu insanlara hidayet verecek kapıları açarken, zaman zaman olacak, çok zorlanacaktı. Günahlara dalmış olan bir milleti, küfrü bir gelenek haline getiren bir milleti, temelinden sarsacak olan, tevhidi ortaya koyarken yürekler bazen kabul etmeyecekti. Yürekler bazen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerini vicdanlarına uygulayacak ve sonra diyeceklerdi ki o doğru söylüyor. Sonra birdenbire şeytanlaşmış olan duygular devreye girecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam karşısında bir güç oluşturacak. Kur'an'ın hitabına, Kur'an'ın ahlakına karşı setler oluşturacaklardı. Sonra Nebiler Nebisi aydın yürekler buluyordu. Günahlardan hicret eden yürekler buluyordu. Rahmete yanaşmış olan yürekler buluyordu. Geliyorlardı, temizlenmek istiyorlardı. Kimi belki kardeşini öldürmüş. Kim bilir, kimi belki kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Kimi belki başka günahlar işlemiş. Yığınla insan geliyorlardı. Nebiler nebisinin yanında imanlarını haykırıyorlardı. Beyatleşiyorlardı, biat ediyorlardı. Sevgililer sevgilisinde dilleriyle. Diyorlardı ki Allah'ın birliğine, Muhammed Mustafa'nın nübüvvetini kabule yanaştık diyorlardı. Adım atıyorlardı bununla. Doğru, zemin yerinden oynuyordu sanki. Zorlanıyorlardı. Belki bazen Erkam'ın evinde odaklaşıyorlardı bir dize. Belki bazen omuz omuza geliyorlardı Allah'ı zikrederken. Zordu ve azdılar. Zor bir dönem yaşıyorlardı. Sonra rahmet geliverdi. Mekke'den Medine'ye bir gün hicret oldu, göç oldu. En zor şartlarda en zor şartı beceren Nebi. Yanında dostuyla gidecekti. Orada toplanacaklardı. Arkasından Bedirler gelecekti. Uhud gelecekti, gelecekti de ayetler rahmet gibi, yağmur gibi inerken yüreklere onlar iman ettiklerini hayatlarına tatbik ediyorlardı. Hayatlarına hakim hale getiriyorlardı iman ettiklerini. İbn-i Mesud bir gün Resulullah'ın yanına geliyordu. Şöyle diyordu. اَنُؤَاخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ Ya Resulallah diyordu İbn-i Mesud. Biz cahiliye devrinde Müslüman olmazdan önce işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı cezalandırılır mıyız ya Resulallah? Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlardı. Kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse, cahiliye devrinde, yani Müslüman olmadan önce, işlemiş olduğu günahlarından dolayı cezalandırılmaz. Kim Müslüman olduktan sonra kötü hareket ederse, hem Müslüman olmadan önceki, hem Müslüman olduktan sonraki günahları ile muhakaza edilir, sorumlu tutulur diyordu. Bu aslında bir sahabi için bir rahmetken bugün yeryüzünün değişik bölgelerinde yaşayan gayrimüslimler için de geçerliydi. Bazen diyor insanlar, hocam falanca kişi Türkiye'de doğdu, Arabistan'da doğdu. Daha şanslı doğdu. Çünkü ezan okunan, Kur'an okunan bir yerde doğdu. Ama diyorlar ki yine İngiltere'de, Fransa'da doğan bir insan bu konuda eksik doğuyor, şanssız doğuyor. Çünkü o ezandan, Kur'an'dan çok uzak. Onlara derim ki ben, onlara derim ki, işte bu hadis-i şerifin uygulamasını hayatınıza tatbik ediniz. Hayatınıza tatbik ediniz. Eğer bir gayrimüslim, bir gayrimüslim düşününüz ki, bu gayrimüslim gelecek ve o gayrimüslim sonra İslam'ı bulacak, İslam'la şereflenecek, İslam'la şereflenecek, İslam'ın rahmetini bulacak, İslam'ın rahmetiyle odaklaşacak, işte o anda
Müslüman olmadan önce işlemiş olduğu bütün günahlarından dolayı affedilir. Günah namına hiçbir şey kalmaz. Tamamen ama tamamen günahlarından sıyrılır. Diyelim ki bir gayrimüslim, bir Yahudi veya bir Hristiyan geldi. Ne zaman Müslüman oldu? Ölümden 10 dakika önce. Sekerat ve koma hali olmadan 10 dakika önce Müslüman oldu. İslam'a girdi. Sonra öldü. Hayatı boyunca 80-100 sene boyunca işlemiş olduğu hiçbir günahından dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ama bir Müslüman düşününüz ki bütün hayatı boyunca İslam'ı yaşadı fakat son anda ölmeden yarım saat önce Allah'ı inkar etti. Peygamberi inkar etti. Allah muhafaza etsin. Ebediyen ateşte olacaktır. Bakınız bazen şans, bazen imkan imkansıza dönüşür. Bazen eksi zannettiğiniz şeyler bir insan için artıya dönüşebilir. Bazen bir insan için artı zannettiğiniz şeyler bir felaketin habercisi olabilir. O halde mümin imkanlarını iyi kullanacak. Mümin olmayan kişi ise kendi dinini elekten geçmeyecek. Cenab-ı Allah'ı oğul yapan, Cenab-ı Allah'ı baba yapan, Allah'ın peygamberlerini oğul yapan bir anlayışı eğer din kabul ederse, belli bir ırkı bütün ırkların üstünde kabul eden bir Yahudi anlayışını din kabul ederse, bunu sorgulaması gerekmiyor mu insanın? Sorgularsa ve fıtrat devreye giderse, gerçek hakikatin Kur'an hakikati olduğunu, son vahyin tek kurtuluş olduğunun farkına vardığı anda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ebedi önder olarak kabul edecek, diğer peygamberleri izama da iman edecek, onları da peygamber kabul edecek, onlara gelen gerçek vahyi değişmemiş, tahrife uğramamış, tebdile uğramamış olan o gerçek vahiyleri kabul edecek ve sonra Kur'an'ı bu işin mührünü getiren son ebedi kitap vahiy olarak kabul edecek. İşte o an bütün seyyiatları hasenata dönüşür. Bütün günahları güzelliğe dönüşür. Rahmete dönüşür. Yılınla içki içmiş olsa bile, zina işlemiş olsa bile, günahlar işlemiş olsa bile son anında iman etsinden dolayı ebediyen cennet olacaktır. İngiltere'de doğmuş olsa, Fransa'da doğmuş olsa dahi bir anda imanla kucaklaştığında bütün günahlarını Rabbim affediyor. Tıpkı bu hadiste İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisinde Züz bölümünde rivayet edilen bu hadiste Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettikleri gibi. Ve demin ifade ettim. Hadisi alırken Hattabi Kuddise Surru şöyle diyordu. Kafir olan bir kimse Müslümanlığı kabullendiği takdirde geçmiş hayatında işlemiş olduğu günahlardan sorumlu tutulmaz. Fakat Müslümanlığı kabullendikten sonraki hayat döneminde bu hareketlerde, kötü hareketlerde bulunur. En şiddetli günahları işlerse ve buna rağmen Müslüman olarak ölürse bu kimse Müslüman olduktan sonra işlemiş olduğu günahlardan sorumlu tutulur. Ve Müslüman olmazdan önceki hayat döneminde işlemiş olduğu günahlar için de kınanacak, susturulacak. Mahşer aleminde ona şöyle denecek. Sen kafir iken şöyle günahlar işlemedin mi? Hiç olmazsa Müslümanlığı kabullenmekle bu fenalığı bırakmalıydın. Niçin bırakmadın denecek. Thank you. Doğrusu akıllı insan günahlarının küçük ve büyüğünün hesabını iyi yapandır. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz şunu söyleyeyim bir ek bilgi olarak parantezi açarken, geçen bir soru gelmişti bana da, hocam demişlerdi, Hazreti Peygamber'in zevceleri Resulullah'ın vefatından sonra evlendiler mi? Doğrusu bir Müslümanın bu soruyu sormaması gerekiyordu. Çünkü bilmesi gerekiyordu ki, Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın zevcelerinin hanımlarının müminlerin anneleri olduğunu, hiçbirine ebeden nikah düşmeyeceğini ifade buyuruyordu. Resulullah'ın zevceleri bütün müminlerin anneleriydi. Onlara nikah düşmeyecekti ve ebeden düşmemişti de. İşte Nebiler Nebisi Hazreti Ayşe'ye kapıyı açarken bir gün öyle buyuruyorlardı. Ya Ayşetu İyyâki ve muhkirâtil amâl, İyyâki ve muhkirâtil amâl. Ayşe diyordu, sakın diyordu, amelleri küçümseyenlerden sakın diyor. Veya amellerin küçüklerini önemsiz sayanlardan sakın ya Ayşe diyorlardı. Sonra devam buyuruyorlardı. Fe inne la minallahi talibe. Şüphesiz küçük amelleri de araştıran melekler vardır. Allah tarafından kendilerine görev verilen melekler vardır ki onları araştırmaktadır. Günahlarınızı küçük görmeyeceksiniz. En küçük günahınızı bile büyük göreceksiniz. Çünkü ayeti kerimede kella bel rane ala kulubihim. Hayır hayır, onların zannettikleri gibi değil. Onların kazandıkları günahlar kalplerinde paslandırılıp karartmıştır. Mutaffifin suresinin 14. ayeti günahlarını küçük gören günahkar Müslümanlar içindi. Bir Müslümanın gıybetini yapıyordu, bir Müslümanın malından bir nebzecik alıveriyordu. Bir kalp kırıyordu, bir gönül yaralıyordu. Dönüp sorulduğunda ne yaptık ya, lan mı öldürdük diyordu. Cami soyuyordu, sorduğunuzda adam mı öldürdük diyordu. Gıdanın içerisine çocukları büyükleri hasta edecek olan boya maddeleri katıyordu, sahtekarlık yapıyordu. En büyük zulümlerden biri insanların sağıyla oynamak değil mi? Yakalıyorlardı o şarlatanı, o sahtekarı, o at hırsızını yakalıyorlardı. Hayret ediyorum, dehşette kalıyorum. Çocukların yiyebileceği sahte ilaç üretiyorlar. Para kazanacaklar. Hay ateş kazanasınız siz. Zaten ateş kazanacaksınız. O paralar sizin için cehennemde yakıt olacak. O ilaçları tabiler, günahsız çocuklar yiyecekler. Ve sen o parayla yaşayacaksın, öyle mi? At hırsızı seni. Doğruydu. At hırsızı ondan daha şerefliydi. Çünkü o at çalıyordu. Bu insanların sağlığını çalıyor, insanların yüreğini çalıyordu bu ahlaksız insanlar. Ama ahlaksızlıklarına cesaret veren bir tavrımız vardı, içeri giriyordu. Bu kadar ilaç ürettikten sonra, iki gün sonra dışarıda görüyorsunuz. Aynı gün dışarıdaydı. İnsan üzülmüyor mu? Sorulduğunda adam mı öldürdük diyor. O kadar bilmişçesine adam mı öldürdük diyordu. Burada ifade ediyorum. Üretiminden daha çok netice almak için toprağın içerisine fazla ilaç atıp da daha çok kazanmaya çalışanın da at hırsızından hiçbir farkı yoktur. İnsanların boğazına girecek olan o gıdaları zehirleyenler Allah katında sorumludurlar. Onların kalplerine mühür inmiştir. O kazandıklarını yiyemeyecekler. Yeseler de öteki alemde kuruş kuruş hesabı sorulacaktır.
Bu neyin nesidir? Nasıl bu hale geldik? Nasıl bu kadar değiştik ya Rabbi? Her taraftan rezalet, her taraftan kukuşmuşluk, her taraftan sırtına vur, elinden al, her taraftan üç kağıt. Bu millet böyle değildi. Bu millet bu kadar paraya tapacak hale gelmemeliydi. Ve her gün televizyon ekranlarında alın teriyle maaşını almaya çalışan insanın elindeki çantayı alıp sürüklerken, elindeki telefonuyla ailesiyle konuşmaya çalışırken bir telefon ne ki? 50 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 10 milyon belki. Adamı bıçaklıyorlar ve atıyorlar arabadan. Adam öldürüyorlar, sinek öldürmüyorlar. Adam öldürüyorlar. O adamı annesi 9 ay karnında taşıdı. Ne kadar uykusuz kaldı, ne kadar seher etti biliyorlar mı? Vicdan kalmayınca Nihat Hoca boşuna konuşacak. Vicdanlar körelince kim ne yapsın ki? Evet, din eğitimi vereceksiniz. Hem öyle bir vereceksiniz ki herkesin bunu anlaması gerekmiyor mu? Öyle bir vereceksiniz ki Allah'ın hesabını yapacak, peygamberin hesabını yapacak, attığı adamın hesabını yapacak. Vermezseniz yanan ve yakan bir ateş haline gelir. Zehirleyen, zehirlenen bir rezalet haline, bir bela, bir mikrop haline gelir cemiyetin içerisinde. Ve şüphesiz yeryüzünü fesada uğratanlar ayetine sokuyorum onları. Kur'an en büyük bela, en büyük cezayı onlara veriyor. Yeryüzünde fitne çıkaranlar. Öteki namaz kılmıyor, namazı kılmamasının hesabını ferdi anlamında Allah'a verecek. Bu ise insanları zehirliyor. Okul hakları nasıl ödeyeceksin sen? Diyeceksiniz ki hocam, iyi de bizi dinleyenler arasında var mı öylesi? Mutlaka yoktur. Ama ne vardır? Lokantacısın değil mi? Lokantan eğer temiz değilse sen de hesap veremezsin. Peynir mi üretiyorsan, üretiyorsun. Temiz üretmiyorsan, arınmamış ortamda üretiyorsan, o para senin için bela, beladır bela. O para senin için siklettir, siklet. Namazın seni kurtarmayacaktır. Orucun da seni kurtarmayacak. Okuduğun Kur'an da seni kurtarmayacaktır. Eğer öyleysen şayet. Ya temiz yaparsın ya bırakırsın. Bu iş bu kadar basit değil. Men gashşana feleyse minna diyordu. Nebiler nebisi pazarı dolaşırken. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatıyorsan Hazreti Muhammed Mustafa'dan değilsin. Olamazsın da. Sahte ilaç üretmiş, yakalamışlar. Sahtekar yakalamışlar, dönüyor. Adam mı öldürdük diyor. Öyle söylüyor. Adam mı öldürdük? Ne yaptık biz? Sahte ilaç ürettin. Binlerce, on binlerce paket ürettin. Adam mı öldürdük? Çünkü biraz sonra çıkacağını biliyor. Kanunu inceleyip öyle yapıyor bu işi. Kanunu tahfif için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama caydırıcı olması gerekmiyor mu? Ötekisi diyor ki yeni çıkmıştım ben hapishaneden. Aftan çıkmıştım. Sen aftan çıktın ama Allah'ın affına uğrayamazsın sen. Halkın da affına uğrayamazsın. Mahkeme-i Kübra'da Erhamur Rahim'in olan ve aynı zamanda Aziz'in zuntikam olan Allah sana hesap soracaktır.
her tarafta dökülen boyalar, çirkin suratlar ortaya çıkıyordu. Bakıyorsunuz Amerika'da bir profesör kadın. Bir katedralde göğe cuma namazı kıldırıyor, cemaati kendine benziyor. Ezan okuyan da onun gibi, sere serpe uzanmış herbisi. Açık saçık bir haldeler, ibadetin ruhu da yok, şuuru da yok. Göğe cuma hutbesi okuyor. Belli ki yeni bir din empoze edilecek. Belli ki Müslüman kadı Müslümana karşı, İslam'a karşı kullandırılacak. Arkasında erkeği var, kadını var. Onlara cuma namazı kıldıracak. Senin katedralde ne işin var? Sen tahribat ve tahrifat yapmamış olsaydın, sana katedralın kapısını açarlar mıydı? Müslümanca bir eğitim yapsaydın, insanlara Kur'an öğretseydin, katedralın kapısını açarlar mıydı? Seni bir ajan gibi İslam'ın içine sokmaya çalışıyorlar. Ondan sonra bugün surat daha ortaya çıkıyor. O mevcut olan cemaat mı, tarikat mı, neyin nesi ise, gerçek manada tarikatı tenzih ederim bunlardan. Zinayı da meşru sayıyorlarmış. Kadın kendi vücudunun sahibidir, kime pazarlarsa pazarlasın. Bugün gazeteler yeniden yazdı. Zaten öyleydi. Görüntü onu gösteriyordu zaten. Sonra suratları ortaya çıktı. Başka bir tarafta bir ilahiyat profesörü konferans verirken bakıyorsunuz, Kur'an'ın ayetlerinin mealleri okununca, ilahiyatçı kökenlere konferans verirken tahfife alıyor. O dillere gem vurulacak, Kur'an'la alay eden, Kur'an'ın hükümleriyle alay eden o dillere gem vurulacaktır. Hesabını yapmak gerek. Zamanı gelince daha da açarım bunu. Sanki memleket çobansız bir çiftlikmişçesine ve insanlarımızı koyunlara benzeterek sağa sola savurmak, bu kadar ucuz değildi bu iş. Bu kadar ucuz da değildir. Tabii ki bu milletin bir sahibi vardır. Dün Çanakkale'yi kutlarken 300 bine yakın şehidin 18 Mart'ta o kilit bahirde nasıl sere serpe tek tek o cihan güzellerinin tek tek, kimi medrese talebesi, kimisi tıp talebesi, mühendis talebesi yetişmiş 300 bin Osmanlı delikanlısı, Akif'in deyimiyle kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, Anzak güçleri ta Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan gelecek. Ne işin var Çanakkale'de? Dün cuma akşamı Afyon'da konferans verirken orada da arz ettim. Hedef Çanakkale değildi. Hedef İstanbul'du. Hedefi İstanbul olanların mutlak hedefi Medine'dir. Hiçbir zaman İstanbul'la beklemezler. Hedef İslam'ın kalbi olan Medine-i Münevvere'dir. İstanbul'u ele geçiren Medine'yi ele geçirir. Hedef oydu. Dün nasıl Çanakkale'yi bu millet kutladıysa, küçüğünden büyüğüne, askerinden siviline herkes, bu millet koyun değildir. Ve bu mekanlar da sahipsiz değildir. Ama ne yazık ki çürükler içimizden çıkıyor. Adam mı öldürdüm diyor. İnsanların neslini kurutuyorsun. Ha, utanmaz adam. Adam mı öldürdüm. Ne kadar küçük görüyor. Büyük günahını.
Thank you.
Çanakkale'ye gelmişken arz etmeden geçmek istemiyorum. Harbin en kesif olduğu 18 Mart ki yaklaşık 600 bin insan birdenbire Çanakkale'nin her tarafına saldırıyor. Ama daha önce konmuş olan mayınlar ard arda patlayınca İngiliz gemileri, Fransız gemileri boğazın derin sularına gömülüyor. Birçok olağanüstü hallerin bugün günümüz bugün gündemimiz o değil, onun için açmıyorum fazla. Ama harbin en zor anındaki birdenbire koca bir bölük bir anda yok oluyor. Arkasından biri daha geliyor, onlarca, yüzlerce şehit. Mitralyözle taranıyorlar, birdenbire böyle hakikaten imanları için, vatanları için, Kur'anları için, Muhammed Mustafa'ları için şehit düşen, mutlaka Çanakkale'de her birinizin bir şehidi vardır, her birinizin ailesinden bir şehit vardır. O civan insanlar. O anı anlatırken hatıratında o iki nokta çok önemlidir. Birinde Mustafa Kemal Paşa anlatırken onların hallerini çok garip bir cümle kullanıyor orada. Çok ilginç ve dikkat çekilmesi gereken bir cümleydi. Şöyle diyor, askerlere baktım diyor. O Gelibolu'da ve diğer mekanlarda hepsinin elinde Kur'an vardı, Kur'an okuyorlardı. Çok huşu içinde okuyorlardı. Biraz sonra şehit olacağının farkındalardı. Ama zerre kadar bir korku yoktu. Biraz sonra hepsi öleceklerdi. Fakat çok mütevekkil bir halde Kur'an okuyorlardı. Hayret getiriyordu Mehmetçik hakikaten. Çünkü Osmanlıydı bugünkü gibi. Bugün de Osmanlı'nın evladıdır. Başka bir komutan en kesif olduğu anda ayağa kalkıyordu. Elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'i o boğazın en sıvı olan tarafında havaya kaldırıyordu, bağırıyordu. O komutanlardan biri, ismi mevzu bahis değil, oradaki ruhu anlatıyorum. Bağırıyordu, diyordu ki, ya Resulallah, Kur'an'a sahip çıkmayacak mısın? Doğruydu, doğruydu, sahiplenmişlerdi. Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza-i Mutahharası'nın mihmandarı vardı, kapıcısı, temizleyicisi. O anlatıyor. Bütün bunlar müseccel hadiselerdir. Diyor ki, işte o güne denk gelen günlerden birinde, Pakistan tarafından gelen büyük bir alim vardı. Der ki, Şah Veliyullah Eddehlevi Hazretlerinin o mübarek sülaleden, atalarından gelen Hazreti Peygamber'in ahfadından geliyorlardı, Ravza-i Mutahare'ye girerlerdi. Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a rabıta kurardı uzun uzun. O gün de gelmişti. Tarih 18 Mart'ı gösteriyor. O büyük zat Ravza-i Mutahare'nin orada Hazreti Peygamber'in mübarek penceresinin orada uzun müddet bir kalp rabıtası kurdu, sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkarken dedi ki, ya Resulallah sen burada değil misin? Sanki kabri şerif ona görünüyordu da Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın orada olmadığını keşfediyordu. O söz Ravza-i Mutahara'nın kapıcısının kulağına çalınıyordu. Ya Resulallah yoksa burada değil misin? Kabrinde değil misin yoksa? Akşam rüya görüyordu, Ravza'nın bekçiliğini yapan, kapıcılığını yapan, temizliğini yapan, o ayağı öpülecek insan rüya görüyordu. Rüyasında Fahri Kainat Efendimiz'i görüyorlardı. Diyordu ya Resulallah, bugün misafirin geldi senin de. Sonra dedi ki, ya Resulallah sanki sen burada değilsin. O ne demekti? Rüyasında Hazreti Fahri Kainat cevap veriyordu. Bugün ben orada değildim. Bugün ben Çanakkale'deydim diyordu. Kaydediyor tarih bu hatıraları. Elhas, mümin nerede sıkıntıdaysa inanıyorum ki Rabbimin izniyle Hazreti Muhammed Mustafa da oradadır. O ebedi önderdir. O ebedi liderdir, o ebedi büyüktür. Ya Rab, bir an dahi, bir saniye dahi bizleri Muhammed Mustafa'dan ayırma ya Rab. Rivayet ediyordu. İnnel mu'min iza aznaba kanat nuktatun sevda fi kalbi fe in taba ve naza ve stagfar sukila kalb fe in zad zadet fe zalika arran ellezi zekarehu Allah fi kitabi azze ve cel kella belran ila ahir el aya. Ebu Hureyre rivayet ediyordu radıyallahu anh. Diyordu ki Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu. Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke, bir iz oluşur. Sonra o kişi tövbe edip nefsini o günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi o iz pasından cilaların temizlenir. Eğer mümin günahını fazlalaştırırsa kalbindeki siyah iz ve leke fazlalaşır. İşte Allah'ın kitabında söylediği hayır, onların sandıkları gibi değil deyip onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp karartmıştır ayetinde buyurdu. Ran yani pas budur buyuruyordu. Kalplerinizi kurcalayın zaman zaman. Günahlarınızı küçük görmeyin. En küçük günahınızı büyük görün. Bilin ki hesapların hesabını yapan bir Rabbim vardır. Ve bilin ki doğru hesap yaptığınızda siz kazanacaksınız. Çünkü yanlış hesap yapanlar netice itibariyle günahlarını sorgulamadıkları zaman Allah'ın katında sorgulanacaklar ve nokta nokta hesap verecekler. Muntakim olan Allah Celle Celaluhu onlara hesap soracaktır. Çünkü unutursun o unutmaz. Çünkü bilemezsen o bilir. Bütün hesapların döneceği yer oydu. Rabbim, kudret ve azametin hakkı için, ismi azamın hakkı için ya Rab, mağfiret dile, mağfiret et bizlere kapıları, rahmet kapılarını, tövbe kapılarını aç. Biz ölüm bize ölüm, ölüm gelip çatmadan dönebilenlerden eyle ya Rab. Ve ürküten, düşündüren, titreten bir hadis Hazreti Sevban anlatıyor. Nebinin ayrılmaz bir parçasıydı Sevban. Halvette Hazreti Resulullah'ın yanındaydı Hazreti Sevban. Bazen hizmetkarlığını yapardı Nebiler Nebisi'nin. Hazreti Sevban gönül insanı, yürek insanı Nebinin gölgesini görmüş, dokunmuş o gölgeye iç alemiyle Resulullah'la beraber olan Hazreti Sevban anlatıyor. Diyor ki Resulullah şöyle buyurdular. Ümmetimden bazı insanlar vardır ki onlar kıyamet günü Tihame dağları gibi yani diyelim ki böyle büyük ağrı dağı gibi bembeyaz sevaplarla getirilirler. Namaz kılmıştır, zekat vermiştir, sadaka vermiştir, bir şeyler yapmıştır. Fakat Allah Celle Celaluhu o sevapları saçar tamamen. Tuz, buz eder, mahveder. Sevap namına hiçbir şey kalmaz. Sevban soruyordu Nebiler Nebisine. Hayretini Sevban da yaşıyordu. O yaşadığı için yaşıyorduk ya zaten. Ya Resulallah diyordu. Bilmeyerek onlardan olmamamız için bize onları tanımlar mısın? Anlatır mısın ya Resulallah, o adamların özelliği neydi ki? Ne yapıyorlardı ki birdenbire bütün hasaratları bir anda darmadağın toz buz oluyordu ya Nebi? Bir şey kalmıyordu. Sevban radıyallahu anhın endişe ederek sordu bu soruya, Nebiler Nebisi cevap buyuruyordu. Sevban buyuruyorlardı. Bilmiş ol ki onlar size benzerler. Sizin cinsinizdendir, sizin içinizdendirler. Onlar sizin yaptığınız gibi geceleri ibadet yaparlar da, sevap alırlar da, ama halkın olmadığı yerde tenhadayken günah işlerler. Allah'ın yasaklarını çiğnerler. Sonra dağlar gibi sevaplar getirilir mahşer alemine. Sonra tuz buz eder. Günahlarınızı hatırlıyor musunuz? En son işlediğin günahı hatırlıyor musunuz? Desem ki en son yaptığın iyiliği hatırlıyor musun? Hepiniz hatırlayacaksınız. Belki 10 sene önceki iyilikler birden önünüze çıkacak. Desem ki en son işlediğin günahı hatırlıyor musun? Vakit olsa, imkan olsa kulaklarımızı kapatacağız değil mi? Bu soruya muhatap olmamış olmak için, duymamış olmak için ne kadar nankörüz değil mi? İnsan Rabbine karşı ne kadar nankör? İnsan niye çabuk unutuyor o kadar? İnsan ne kadar yanlış hesap yapıyor? Akşam yatağa yattığınızda en azından bu akşam oturun. Yatağınızda bir an gözlerinizi kapatın. Günahlarınızı tek tek düşününüz. Kadrin karanlığında herkesin gittiği o siyah çukurda, soğuk çukurda yalnız kalacağınız anı düşünün. Kimse yok, bir sen varsın. Bir sen varsın, bir de amelin vardır. Amelin kötüyse yılan gibi takip edecek seni. İyiyse bir nur ve kandil olacak. Başucunda açacak, aydınlatacak, rahatlatacak seni. Düşünüyor musun? En son işlediğin günahı hatırlıyor musun? Peki en son işlediğin günahdan tövbe istiğfar ettin mi? Yoksa yarın sabah da aynı günahı mı işleyeceksin? Ebu Hureyre radıyallahu anh soruyordu Nebiler Nebisine, ya Resulallah diyordu, bizi cennete sokacak amellerden çoğu hangisiydi? Hangisidir diye soruyordu. Takva diyordu. Cehennemden sakınmak, cennete koşmak, Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmek, takva bu idi. Vikayeden geliyordu, korunmaktan geliyordu. Diyorlardı ki, et-takva ve husnul huluki, güzel ahlak ve takva. Soruyordu sahabi, Resulullah'a soruluyordu. وَسُوِلَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلُ النَّهْرِ Ya Resulallah diye soruluyordu. İnsanları ateşe sokan nedir en çok? Ateş niye dokunur insanlara? İnsanların en çok işlediği günah neydi ya Resulallah? Şöyle diyordu. الْاَجْوَفَان iki boşluk. Şu iki organ diyordu. الْفَمُ وَالْفَرْجُ diyordu. Şu ağız ve edep yeri, yani tenasül uzvu, insanı en çok günaha sokan budur. Ağzına sahip olsan, bir de edep yerine engel olsan, yani zinaya gitmesen demek istiyor. Cehenneme en çok sokan bu işte ağız. İçki ağızdan girmiyor mu? Haram ağızdan girmiyor mu? Kötü sözler ağızdan çıkmıyor mu? Bütün zinaları organlarına işemiyor mu insanlar? İki şey seni ateşe sokar.
Taşımın tacı senden başka kimse yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim sahibim.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bazen bunu söylerken la havle diye diyorlar, geçiyorlar. Ne kadar büyük hata. La havle ne demek? Hiçbir güç yok. Eksik o. La havle ve la kuvvete illa billah de. Ya de ya hiç deme. Sonra dönüyordu nebiler nebisi. Bu iki yerinizi garanti edin bana. Ben de size cenneti garanti edeyim. Doğruydu ey Nebi, sen rahmettin ey Nebi, sen bir yağmur gibiydin, sen yağmurun bizzat kendisiydin. Sanki inen kar taneleri senin mübarek yüzüne inen Hud suresinden sonra, Bakara suresinden sonra senin mübarek saçında bir anda beliren beyaz tüyleri hatırlatıyordu bana. Tüylerin kadar saftı inen kar taneleri. Hayır hayır. Senin mübarek simandaki beyazımsı o tüyler kar kadar temizliğe inebilir. Doğruydu. Sen varken her şey reyhandı. Gülizardı her şey. Her şey fesleğen kokardı. Sonra sen gittin gideli. Kainat tuz buz oldu. Tarımar oldu her şey inebilir. Belki mahşer alemine geleceğiz. Kırık dökük geleceğiz. İfade ettiklerinden beri geleceğiz belki. Lakin biz senin bize haber verdiğin gibi ya Resulallah, sizin haber verdiğiniz gibi Allah'a iman ettik. Sana iman ettik. Sana beyat ettik. Seni görmeden de dilimizle beyat ettik. Kalbimizde, ruhumuzda, kalplerimizde mübarek eteğine uzandık. Cübbene uzandık, dokunabilir miyiz? Bizi bir alemden ötekine götürür mü? Belki gölgeni de göremedik sevvallar gibi. Uzaktan sevdik seni ey Nebi. Ama sana iman ettik. Ve şu an bütün gücümüzle söylüyoruz ki ebede kadar, ebede kadar, mahşere kadar sana iman edeceğiz. Çünkü sen Muhammed Mustafa'sın. Çünkü sen Ebu Kasım'sın. Çünkü sen Ebu Fatıma'sın. Çünkü sen Nebiler Nebisi'sin. Ve en daraldığımız anda, en daraldığımız yerde, biliyorum. Hak etmesek de biliyorum. Senin şefaatin yetişecektir ey Nebi. Salat sana, selam sana, selam sana ey Nebi.